Böreğin tarihçesi Türklerden çıkma bir gelenekse, at sırtında peynir, yoğurt ve benzeri şeyleri tüketen, et yiyen bir topluluktan bahsediyoruz. Fırınları görüyorlar ve hakikaten çok özeniyorlar. Çok geçmeden kendi ekmeklerini yapmaya saplantılı bir ilgi duymaya başladılar. Ve kendi ekmeklerini nasıl yapıyorlar? Koyun eti Osmanlı'da makbuldür. Yani öbürü etten bile sayılmaz neredeyse. Börek içinde çeşitli şeylerin kullandığı görülüyor. Peynir, kaymak, hamsi, tahmin edeyim tabii ki Trabzon ve etrafında. Tavuk, paça, türlü türlü börekler var.
Börek Yunanların mı bizim mi Pelin?
Şimdi...
Hadi bakalım.
Tabii ki bizim. Baklava da bizim. Baklava bizim değil zaten.
Merhaba arkadaşlar, Her Şeyin Kökenine hoş geldiniz. Bu bölümde böreğin tarihini, böreğin kökenini konuşacağız. Pelin de şu an ağzına götürdü börekten. Gördüğünüz üzere.
Bayağı bir büyük bir dilimde.
Afiyet olsun.
Teşekkür ederim, sana da.
Börek sever misin?
Ispanaklı ve pırasalı böreğe bayılırım.
Ben de bayılırım.
Benim genlerimde var bu arada. Yani bizim evde, anneannemin evinde diyeyim daha doğrusu, börek büyük bir gelenekti, hatta ritüeldi. Anneannem bazen böyle 7-8 saat sürerdi bir tane böreği açması. Çünkü gerçekten inanılmaz, böyle kat kat kat kıtır kıtır oluyordu o. Genellikle yuvarlak tepsiye yapıyordu. Ve işte ailede hepimiz farklı zevklere sahip olduğumuz için ben böyle sebzeli şeyler seviyorum. İşte pırasa, ıspanak dediğim gibi. Ailenin pek çok diğer mensubu da kıymalı çok seviyordu. Dolayısıyla kadıncağız iki tane tepsi yapmak zorunda kalıyordu. İşte bu yitirdiğimiz aile bireyleri, ya sadece onların işte kahkahasını, varlığını, gülüşünü özlemek değil. Aynı zamanda bir de mutfaklarını özlüyorsunuz. Çünkü bir daha hiçbir tat onların tadı
tabii,
gibi olmuyor.
Onların elinin lezzeti bambaşkaydı. Yani
bazı yerlerde çok güzel börekler yemişimdir ama anneanneminkine asla ona benzer bir şey daha görmedim.
Peki. Yani börek zaten hem anneannelerimizde çok daha eskide de çok çok uzun zamandır neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir yiyecek. O yüzden aslında çok ilginç bir tarihi var. İstersen önce bu sefer etimolojisinden girelim. Çünkü bir sürü kültürde bu börek ismi birbirine çok benziyor.
Evet, evet. Evet.
Sen de çok seversin.
Evet, ben de hep etimolojiden başlamaya bayılıyorum. Ya şimdi dediğin gibi aslında tam kökeni bilinmiyor. Çünkü bazıları mesela aslında Persçeden yani İran dillerinden geldiğini iddia ediyor. Kimileri Türkçeden geldiğini söylüyor. Tam hani ilk çıkış noktası tartışmalı ama Türkçe'de bürmek sözcüğünden geldiği biliniyor. Bürmek de vurmak, bükmek, işte büzmek falan gibi kelimelerle eş anlamlı sinonim. Bür çünkü büzme fiili. Aynı zamanda bıç, ak, kür, ek gibi sözcüklerinde türetilmesine bulunan ak, ek ekleriyle bir araya gelince hani o bükmenin ya da büzmenin fiziksel dışa vurma oluyor börek yapmak. Ama bu arada hakikaten dediğin gibi pek çok dilde de benzer bir müzikaliteye sahip börek kelimesinin kullanışını görüyoruz. Mesela Mısır Arapçası ve Suriye'de burak ya da buraek gibi bir telaffuzu varmış. Tunus Arapçasında brik, Cezayir Arapçasında braka, Farsça'da burak, bu arada şeyle karıştırılmasın. Bir de uçan at var ya,
evet,
burak.
Evet, burak, evet.
O değil, bu çünkü U'nun üstünde bir kafiye var. Dolayısıyla bu uzatılıyor. Yunanca'da burekia, Arnavutça'da bizim millette birek, Boşnakça'da burek. En yakın bize Sırpça,
evet,
bu arada. Sırpça'da borek ya da burek. Bulgarca beurek, Romence bureca, Ermenice bureg, Rusça börek gibi. Ya yani aslında bütün bu coğrafyada, Akdeniz'in etrafındaki topluluklarda, Türkiye'nin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında aslında benzer belli ki kökenden gelmiş.
Nasıl ortaya çıktı Pelin bu börek kültürü?
Şimdi tabii ki yazılı kökenlere dair çok az olgu var elimizde ve bulgu var. Çünkü dediğimiz gastronomi tarihinde insanlar belki çok daha çok eskilerde, senin de dediğin gibi belki yani milattan öncelere kadar belki gidebilir. Ama biz haliyle belgelerle ve elimizdeki verilerden hareketle konuşmamız icap ettiği için en erken mesela 12. yüzyılda değişik belgelerle karşı karşıya geliyoruz. Börek kelimesinin içinde geçtiği ve burada mesela bir taraftan antik Romalıların böreğe benzeyen böyle placenta içinde işte kıyılmış fındık, bal, peynir falan gibi şeylerin olduğu bir tatlıdan bahsediliyor. Antik Romalıların tabii ki devamı olan Doğu Roma, yani Konstantiniye, İstanbul'un da ve Bizans kültüründe, Doğu Roma kültüründe de plakus denilen bir yiyecek var. O da işte tatlı börek gibi bir şey aslında. Dolayısıyla kimi gastronomi tarihçileri böreğin kökeninin Roma'da doğduğunu söylüyor. Ve Roma'nın gittiği çeşitli, yani daha doğrusu istila ettiği çeşitli ülkelerde ve topraklarda. Ve fakat son etnografik çalışmaları, özellikle bu milattan sonra 7. yüzyılda Orta Asyalı göçebe Türklerin de bu böreği aslında yaratıp da dünyaya yaymış olacağına dair bir teori de var.
Vay.
Son zamanlarda daha çok ona inanılıyor. Bizim galiba daha çok tercihimiz.
Gurur evet. Duyduk açın bayrakları.
Evet, değil mi? Şimdi mesela örnek vereyim burada. Tatar Türklerine dair. Orada mesela çiğ börek diye adlandırılan, çiğlikle de hiç alakası olmayan bir tür börek var biliyorsun. Bugün Eskişehir'e gidince her tarafta çiğ börek falan diye görsün ya o Tatar Türklerinden. Bunun içinde mesela yöresine göre değişen farklı, mesela kimi yerde kıyma var, kimi yerde baharatlı ve işte karışımlar var, kimi yerde böyle daha sebzeli şeyler var. Her bölgenin hani orada ne yeniliyorsa, seviliyorsa böreği de şekil değiştiriyor. Bu arada biz çiğ deyince böyle hani sanki pişmemiş anlamında bir çiğ anlıyoruz. Ama Kıpçak Türkçesine çiğ lezzetli anlamına geliyormuş. Dolayısıyla aslında lezzetli börek. Yani böyle görüldüğü üzere zaten çiğ böreği yiyince çiğ değil. Mesela şimdi bu Tatar böreği ya da Kıpçakların bölgesine gidecek olursak, Priscilla Mary Işın diye bir Osmanlı mutfağı üzerine çalışan bir hanım var. Onun belirttiğine göre 1330 yılında Kubilay Khan, ki meşhur Moğol imparatorlarından bir tanesidir, onun torunlarına sunulan bir sağlıklı beslenme konusunda Uygurlu olduğu sanılan bir hekimin bir formülü var. Orada da şey diyor işte, bak kulağa korkunç gelecek bunu okuyunca. Çünkü hani sağlıklı yaşam ve bunun içindekiler hiç alakası yok. Çince Yin Shan Sheng Yo adındaki yemek kitabıymış
bu. Ne güzel söyledin.
Yo daha böyle, neyse çok ırkçı olacak şimdi. Koyun kıyması, kuyruk yağı ve pırasadan yapılan ve saçta pişirilen ve ismi para adı olan bir börek tarifi var. Bu 1330'daki bir tariften bahsediyoruz. Uygur ve Moğol bölgesine dair ve o dönemde sağlıklı yaşam kılavuzunda resmen bir şey olarak health food gibi önerilen kuyruk yağlı.
O zamanın Canan Karatay'ı falan yani.
O zamanın Canan Karatay'ı Uygurlu bir hekim.
Evet.
Şimdi bu 1330'a dair bir belge ama bir de 1341-1444 yılları arasında Kaygısız Abdal'ın, ki çok da lezzetli ve eğlencelidir, onun zaten şiirlerine bakınca pek çok hani yaşama ritüeli, yemek ritüeline dair gönderme var. Orada da bunu okumak istiyorum. Etli börekten bahsediyor. Şimdi bu aksanı nasıl yapacağım bilmiyorum ama. Nazik nazik çorbalar, nazik köfte kıymalar, asude ve hoşmeri bin sahan kaymağıyla 50 bin tepsi börek, ol kadar da baklava, bamya diler bir hesap yürüye tabağıyla, gaziler helvasını götürecekler bin sini, bin bunca helva nicesi yiye yüz barmağıyla. Of yani Kaygısız Abdal mezarında döndü bu okumayla tabii ki.
Pelin Batu'dan hiç barmağıyla duyacağımı düşünmezdim.
Barmağıyla. Ya sonuç itibariyle bu tür işte almanaklarda, şiir kitaplarında, sağlık kitaplarında vesaire böreğe dair göndermeler var ama bunların hiçbirisi tabii ki hani böreğin kökenini anlatmıyor ya da ilk başta nereden çıktığını anlatmıyor. Tabii börekte şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Türklerden çıkma bir gelenekse o zaman yani Türklerin yaşama biçimlerine bakmamız lazım. Türkler de bilindiği üzere uzun yıllar göçebe olarak yaşamış. Ve oradan oraya giderken farklı kültürlerden beslenmiş. Hani teolojileri de öyle, hani panteonları da öyle. Kimi yerde diyelim Budizm'den besleniyorlar, kimi yerde şamanizmden besleniyorlar. Yemekte de öyle. Bir yerde mesela bir tür yemek varsa onu mutfaklarına dahil ediyorlar. Ve hani taşınabilir ve benzeri bir şeyse onu da aslında yapmaya başlıyorlar. Şimdi ekmek ve türevlerinde şöyle bir sorun var. Türkler tabii ki göçebe olduğu için böyle mis gibi fırından çıkan sıcacık ekmeklere ya da işte fırınlanmış unlu muamilleri görünce bir obsesyon haline getiriyorlar. Çünkü Türkler işte at sırtında boza, işte peynir, yoğurt ve benzeri şeyleri tüketen, dolayısıyla laktoz intolerant olmayan, et yiyen, et oburu bir topluluktan bahsediyoruz.
Fırın falan yok tabii.
Fırın falan yok. Fırın olmayınca bir yerden bir yere göç edince o şehirlerde fırınları görüyorlar ve hakikaten çok özeniyorlar. Ve bunu nasıl portable, yani taşınabilir bir şekilde yapabileceklerine kafa yormaya başlıyorlar. Bu tabii ki benim teorim değil. Charles Perry diye bir tarihçi var. Charles Perry bunu iddia ediyor. Ve diyor ki işte çok geçmeden kendi ekmeklerini yapmaya saplantılı bir ilgi duymaya başladılar. Ve kendi ekmeklerini nasıl yapıyorlar? Haliyle fırın olmadığı için böyle kat kat yufkaları üst üste yığıp
pofuduk içine olsun de, diye galiba.
Evet, biraz pofuduk ve ekmek görünümünde olsun diye böyle bir formül icat ediyorlar. Böylece taşınabilir ekmek gibi börek yapmış oluyorlar gibi bir teori var.
Ekmek yapmaya çalışırken börek mi yapmışız yani? Böreği icat etmişiz, çok iyiymiş.
Fırınlar olsa belki hiç uğraşmayacaklar börekle, değil mi? Ne katman katman bin tane şeyle uğraş. Ünlü Türkolog Andre Titse diye birisi vardır. Çok önemlidir. İlber Hoca da çok sever. Bu adam tabii ki etimolojiye çok önem veriyor ve böreğin etimolojisini de haliyle araştırmış. Ve onun teorisine göre börek kökeni Farsçadan geliyor. Yani Türklerden değil ki bugün çoğu insan Türkçeden geldiğini varsayıyor ama Titse'ye göre Farsça burak sözcüğüne dayanır. O göçebe Türkler işte Fars kültürüyle, Fars mutfağıyla tanışınca ister istemez onların lingualları, onların kullandığı diller etkilemiştir ve Türkçe'ye girmiştir gibi bir teori de var.
Tabii eğer Türklerden çıktıysa şey de çok mantıklı. Türkler zamanla Orta Asya'dan her yere yayılıyorlar ve dünya mutfağıyla öyle buluşuyor sanırım börekle.
Yani sonuçta göçebe toplumların bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajları statik olmadıkları için çok kültürlerdir. Yani gittikleri yere göre zevkleri, renkleri, alışkanlıkları değişir. Ama bir taraftan da belli hani olmazsa olmazları da vardır. Yani toplum yapısı mesela çok eşitlikçidir, kadınlar güçlüdür. Çünkü o kabilenin ya da topluluğun, o göçebe halkın diyelim hani Göktürkleri düşünürsek ya da işte Kıpkaçları, Pekenekleri vesaire ister istemez hani birbirlerine kenetlenme durumundalar. Çünkü orada da bir hani varoluş sınavı söz konusu. Dolayısıyla bazen hani kapalı gibi olabilirler. Ama yazılı metin çok bırakmadıkları için sürekli teori üretmek zorunda kalıyoruz. Yani börek meselesinde bile, böreğin tarihine baktığımızda o Türk kabilelerinden ya da Türk hanedanlıklarından çok da fazla bize belge kalmamış. Tabii börek de bu göçebe Türk ulusları gibi ya da toplulukları gibi ister istemez çok gezmeye başlıyor. Çünkü geleneklerini gittikleri farklı coğrafyalara taşıyorlar. Mesela 7. yüzyılın başlarında Orta Asya'nın batısına doğru göçe başladıklarında Sibirya'nın bir bölümüne sirayet ediyorlar ve oraya böreği götürdükleri söyleniyor. Göktürklerin Aral Denizi ulaştıklarında Hazarlara, Kafkasya'ya yerleşiyorlar ve oraya börek alışkanlığını götürüyorlar. Yeme içme alışkanlıklarını taşıyorlar. Keza Bulgarlar özellikle bugün Kiev'e kadar, Ukrayna'ya kadar çıktıkları için onlar da böreği oraya taşıdığına inanılıyor. Dolayısıyla her ne kadar göçebe toplulukların hayatı ya da işte gücü, iktidarı çok uzun sürmese de, çünkü daha büyük kuvvetler tarafından ya da imparatorluklar tarafından ya asimile ediliyorlar ya işte yok ediliyorlar. Sürekli bir savaş halindeler. Ama ne olursa olsun sonuçta bu yeme içme alışkanlıkları bir şekilde gittikleri yerleri yayılıyor. Ve orada da farklı isimlerle ama benzer fonetikle duyduğumuz üzere börek yaşamına devam ediyor. Tabii ki Moğollardan da bahsetmek gerekiyor. Bir taraftan daha önce bir programda yapmıştık hatırlarsan, Cengiz Han vesaire. İşin o savaş tarihi boyutu çok kanlı ve korkutucu. Belki de hani en korkutucusu diyebiliriz. Ama mutfak tarihi bambaşka. Çünkü Çinlerle çok sürekli bir didişme halindeler. Ama bir taraftan da inanılmaz bir kültürel alıp verme söz konusu. Dolayısıyla Çinler olsun, daha sonra Orta Asya'dan batıya doğru ilerledikleri yerlerde Moğollar şöyle bir topluluk. Belki de askeri açıdan çok katılar ama kültürel açıdan çok açık görüşlüler. Yani din meselesinde mesela bir şey dayatmıyorlar. Din yüzünden katletmiyorlar. Keza mutfak da öyle. Gittikleri yerlerden pek çok şey aldıkları gibi veriyorlardı. Dolayısıyla mesela Çin mutfağını çok etkilemiş Moğol yeme içme alışkanlıkları. Burada da mesela beslenme ilkeleri diye Yin Shan Zhengzu denilen bir kitap var. Özellikle işte 1200'lü yıllardaki sarayın beslenme uzmanı tarafından bizim bahsettiğimiz Moğol böreğinin ne kadar popüler olduğu ve Çin mutfağının artık böyle vazgeçilmez bir ögesine dönüştüğüne dair belgeler var. Özellikle Çin ve İslam mutfak teorisine Moğolların en sevdiği yiyecekleri bir şekilde orada Çin kültürüne geçiş yaptığı ve ondan sonra da Çin'de de malum işte tam börek gibi değildir ama benzer böyle yemekler vardır. Onların işte Moğollardan geçtiğine inanılıyor. Özellikle en dikkat çekici olanı Çin mutfağına özgü kullanılan bir tür tatlı hamur var. O da işte bal ve cevizle, yani içindeki hani biz diyelim kıyma ya da pırasa koyuyoruz ya, onlar bal ve ceviz koyuyorlarmış. Ve ismi de Çakaril Pirak adı verilen bir tatlı börekmiş.
Pirak, börek, pirak.
Evet, kulağa evet, tanıdık geliyor değil mi? Moğollar sonuçta çok istilacı bir toplum ya. Diyelim Sibirya'yı ya da Batı Liao'yu fethettikten sonra oradan mesela direkt batıya doğru İran'a göç ediyorlar. İran'da mesela Selçuk Devleti'ni sonlandırıyorlar. Ve birdenbire ama aslında Selçuk Devleti belki sonlanıyor ama ezdikleri halkları sadece kafataslarını almıyorlar. Aynı zamanda onların oradaki yaşama ritüellerini ve alışkanlıklarını da direkt alıyorlar ve kendi içlerinde daha büyük yayıyorlar. Dolayısıyla Çin'de yaptıklarını aslında batıya doğru geldiklerinde diğer topraklarda da ve Anadolu'ya doğru, işte Mezopotamya'ya doğru yerlerde de aynı şekilde yayıyorlar.
O zaman biraz Anadolu'ya gelişini de konuşalım böreğin.
Ya, tabii ki. Ya şimdi malum önce Selçuklular, Selçuklulardan sonra Moğollar, Moğollardan sonra da değişik Türk beylikleri oluşuyor biliyorsun ve bunlar değişik yerlerde işte oradaki mevcut olan Bizans topraklarını ele geçiriyorlar. Bizans'ta da böreğe yakın bir şey var, onu daha önce söylemiştim ama bunların getirdiği börek daha farklı bir börek. İster istemez bir süre sonra yerleşik yaşama geçen bu Türk beylikleri kendi mutfaklarını da aslında çevrede popülerleştiriyor. İster istemez genellikle hep şey olur ya, hani önce sarayda bir şey popüler olur. Ondan sonra saraydan halka yayılır ve o hani rağbet gören, makbul olarak düşünülen bir yiyeceğe dönüşür. Dolayısıyla böreğin kaderi de böyle oluyor. 1350'lerden itibaren Osmanlılar değişik değişik böyle başkentlerini kurarak Anadolu'da yayılmaya başlıyorlar. 1453 söylememe gerek yok. Fatih döneminde işte Konstantinopolis fethedildikten sonra da birdenbire etrafta böyle bayağı bir börekçi mantarlıyor diyeyim. Geldiklerinde mesela 16. yüzyılın başında börekçilerin sayısı ekmekçilerin 4 katıymış.
Vay.
Yani ne kadar popüler olduğunu anlıyoruz burada.
Abi.
Ve özellikle böyle tepsi tepsi börek satılıyormuş sokaklarda, her yerde. Hem yani daha böyle kalbur üstü insanların da hem ahalinin de halkın da tükettiği, çok sevdiği bir yiyeceğe dönüşüyor. Hatta şöyle çok komik bir bilgi var. O zamanında 16. yüzyılda Pervane, Üveys ve Mustafa diye ünlü 3 tane börekçi varmış. Bunları mahkemeye veriyorlar. Çünkü böreklerin içini yeterince doldurmadıkları için.
Yani keşke şu anda yapsalar.
Şu anda işte evet, tüketici hakkı falan aslında çok bir şey değişmemiş gibi değil mi? Hakkını koruyamıyorsun. Börek aynı zamanda mesela karşımıza şiirlerde, tarihçilerde falan çıkıyor. Mesela 3. Selim'in tarihçisi Ahmet Cavit vardır. O kendi böreğini yapmakla övünür.
Wow.
Pek çok şiirde de bir gönderme vardır.
Ya asıl sarayda değişiyor sanırım.
Ya işte yani Osmanlı mutfak sanatının belki de zirve yaptığı dönem 16. ve 17. yüzyıldır. Yani işte Kanuni ve sonrası. Ve özellikle onlara bakarsak zaten orada ne yiyip içtiklerini çok detaylı bir şekilde görüyoruz. Çünkü her şey Osmanlı'da not ediliyor ya, kayda geçiyor ya. Dolayısıyla işte sultanın gündelik yaşamında neleri tükettiği, işte Fatih Sultan Mehmet'in diyelim deniz kabukları çok sevdiği, başka bir sultanın daha çok börek sevdiğini falan görebiliyoruz. O yüzden çok daha aslında detaylı bilgimiz var. Osmanlı'nın yani o ailenin damak zevkine dair. Özellikle de 16. 17. yüzyıldaki kaynaklarda da börek içinde çeşitli şeylerin kullandığı görülüyor. Mesela kıyma, genellikle koyun eti Osmanlı'da makbuldür. Yani öbürü etten bile sayılmaz neredeyse, inek eti. Peynir, kaymak, hamsi. Tahmin edeyim. Tabii ki Trabzon ve etrafından, yani Karadeniz bölgesinde hamsili börek yapılıyor. Tavuk, paça, ciriş otundan yapılan bir şey, bir şalgam. Bu tür böyle değişik sebzelerin ve otların kullanıldığını görüyoruz. Yani tatlılı ve acılı türlü türlü börekler var. Referanslara bakacak olursak Fazıl, hakikaten 13. yüzyıldan itibaren pek çok yazarın ya da şairin not defterinde ya da şiirlerinde böreğe gönderme yapıldığı düşünülür. Mesela normalde hiç insanın aklına gelmez ama Rumi, yani Mevlana dediğimiz o deha şair, 50 bin beyitten oluşan Divan-ı Kebir'inde börekten bahsediyormuş. Ben hiç mesela hani börekten bahsettiğine hiç dikkat bile etmemiştim. Başka bir kaynak mesela Esirüdül Ebu Hayyan'ın yazdığı Kitabül İdrak Lisan-ı Etrak, yani Türklerin dilinin anlama kitabı. Bunu anlamak için de Türkçesini okumamız gerekiyor.
Etrak Türk mü demekmiş abi?
Orada da mesela böreğe gönderme var. Danışmentname önemli bir kaynaktır. Orada mesela şeker börekten bahsedilir. O da 13. yüzyıl. 14. yüzyılda Çuçya Pingyumşi Ley adlı Çince bir kaynakta.
Seni Çince kursuna yazdıralım. Evet. Çok güzel konuşuyorsun.
Bir de Çinlilere soralım bunu.
Evet.
Çok dalga geçebilirler. Çökörlü pirak diye bir referans var. Bu da kulağa neyi çağrıştırıyor? Şekerli börek. Hmm. Onun tarifi var 14. yüzyılda. Ya anlayacağım, burada bir sürü kaynak sıraladık ama bu kaynaklardan pek çoğunun aslında benzer bir fonetiğe sahip börek kelimesine gönderme yapan, özellikle 13. yüzyıldan itibaren de pek çok kültürün yemek tarifi kitabında karşımıza çıktığını görüyoruz böreğin. Bizde de mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Beyazıt ve Cihangir'in sünnet düğününde misafirlere pazar böreği sunulduğu söyleniyor. Bir de Osmanlı devrinde Osmanlı Mutfak İmparatorluğu açısından bakacak olursak 1469'da Fatih Sultan Mehmet döneminde kaydı tutulan mutfak defterlerinde makiyan bir ciheti börek ve beyza bir ciheti börek, ki makiyan-ı hassa şeklinde börek türlerine referans veriliyor.
Peki Pelin, nasıl bir tarifi varmış o börekleri? Nasıl yapıyorlarmış? Var mı öyle bir bilgi?
Ya şimdi mesela 1502 tarihli bir Bursa kanunnamesi var. Orada tam okuyorum şu anda. Börekçilerin bilir kişilerden eski nar sorulduğunda dediler ki geçmişte koyun etinin narhı 250 dirhem. Yani 787 grama tekabül ediyor bu. Bir akçe olduğu tarihte bir akçelik böreğe 70 dirhem et ve 10 dirhem soğan ve 100 dirhem hamur toplamı 180 dirhem olup bir kile, yani 12.5 kilogram un hamuruna, 12.5 kilo una, burada direkt bunu ye ve kalp krizi, o anında kalp krizi. Buna da bir okka, yani 1.282 gram saf yağ ve bir akçelik biber konuldu şeklinde 1502'den bir tarif var.
Bayağı kıymalı börek bu bildiğimiz, değil mi?
Evet, ama bayağı bir de yağlı ve hamur, yani un, yani bayağı şey, yani
yağ, un ve
yağlı. Evet. Kolesterol formülü. 1525 yılında da yayımlanmış bir tane nar defterinde de böreki varak ve böreki kand gibi börek adlarına rastlıyoruz. Şimdi bak, bunlar bizim kaynaklarımız. Bir de elçiler ve onların mahiyetinde olan, birlikte gelen işte Büsbek gibi insanlar var ki, büyükelçi olsun, işte onların yanındaki tarihçiler ya da hırsızlar diyeyim artık yani, çünkü geliyorlar, topluyorlar, gidiyorlar. Ama bu adamların en kıymetli yönlerinden biri, her şeyi not ediyorlar. Yani bir saray sofrasında diyelim, bir padişah tarafından elçi ve kafilesi o ülkeye davet ediliyorsa, sofrada ne yiyip içtiklerine kadar en küçük detayları da kayda geçiriyorlar. Dolayısıyla biz diyelim 1400'lerden, 1500'lerden pek çok nüfuslu elçinin Osmanlı'nın ne yiyip ne içtiğine dair bilgiye sahip olduğunu görüyoruz. Örnek mesela 1551-52 yıllarında Fransız coğrafyacı Nicolas de Nicolay var. Onun seyahatnamesi vardır. Çok da eğlencelidir. Orada kıymalı böreklerden bahsediyor. Keza Büsbek, benim en önemsediğim adamlardan bir tanesi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun temsilcisi olarak gelmiş. O da 1554-62 arasında halkın yoğurt, hamur işi börek ve şerbeti çok sevdiğini not etmiş. Mesela başka bir diplomat örneği de 1788'de İsveçli bir diplomat olan ve yazar olan Dohsan geliyor ve orada şunu söylüyor. Diyor ki, bir hamur işi olarak börek bu halkın, yani Türklerin, çok sevdiği bir yemektir. Sebzeli, etli, meyveli ve reçelli olarak muazzam büyüklükte yaparlar.
12 kilo.
Evet, yani ondan sonra da böyle şey, obezitenin tarihini yaparız bu programdan sonra. Bu yemek güzellik ve hafifliği bakımından Avrupa'da yapılan kat kat yapraklı pastalardan, gâteau feuillet, yaprak demek ya, benzer. Çoğu Arap olan ahçılar bu gibi yemeklerin ustasıdır. Velhasıl işte bu elçiler ya da yazarlar bize halkın ne kadar çok sevdiğini, mesela keza 1856 yılında Kazasker Selim Paşa'nın Kırım Savaşı esnasında Küçük Çamlıca'ya gittiğini biliyoruz ve oradaki davetlerde bir meşhur şef varmış, Fransız, Alexis Benoit Soyer. O 46 çeşit, düşün bak, savaş zamanından bahsediyoruz, 46 çeşit yemek içeriyormuş o ziyafet ve o işte 46 çeşit içinde de puf böreği ve Hacı Ahmet böreği adındaki bir börek de var. Çok çok aslında, yani burada sırayla gidecek olursak çok örnek var. 1884'ten 1908'den. Bütün bunlar işte hem Osmanlı'nın ekabir tayfasının, okumuş yazmış sarayla içli dışlı olan tayfasının, hem onlarla ilişkide olan gazeteci, diplomat, arkeolog vesaire o tayfanın ister istemez gözlemlerinden böreğin çokça tüketildiği ve çok ama çok farklı çeşidinin olduğu ortaya çıkıyor.
Çok ilginç bir şey daha gördüm şimdi. 1872 yılında bir Fransız yemek kitabında Sigara börek à la Turque diye bir
Sigara böreği.
Bildiğin sigara böreği, evet, tarif varmış.
Ya şimdi şöyle, yani çeşitli sultanların yeme içme alışkanlıklarını o defterlerden görüyoruz. Mesela 4. Mehmet'in 1648-1687 arasında ki sultanımız, bazı davetlerde yediklerini görünce onların arasında böreğin de tercih edildiği anlaşılıyor. Mesela onun menüsüne dair bir detay vereyim istersen. Önce mesela veriliyormuş. 6 çeşit yemekten birincisi ve hoş kokulu bir pilav. Ondan sonra şurbayı makiyan, yani tavuk çorbası. Çömlek aşı, yani bu genellikle kuzu ya da dana etinden bir türlü güveç yani. Sonra baklava, muhallebi gibi tatlı. Son olarak da kebap ya da köfte yeniliyor. Yani sıralaması da bu. Yufkadan yapılan beyaz peynir, maydanoz, işte kıyma, tavuk, neyse içindeki o karışım diyeyim, sık sık menüde kullanılıyormuş. Özellikle 19. yüzyıla bakınca tabii Osmanlı mutfak sanatının tam bir doğu-batı sentezine dönüştüğünü, İster istemez Batı ile Doğu'nun en güzel örneklerini Yıldız Sarayı'nda sunulduğunu görüyoruz. İşte Sultan Abdülhamit dönemindeki menülerden biliyoruz. Bir kere sadece yemeğin kendisi değil, yemeğin sunumu da önemli. Dolayısıyla mesela yıldız porselen kuruluyor ve orada yapılıyor. Yıldız porselenin içinde gelen yemekler de gerçekten de bir taraftan çok batılı yemekler, bir taraftan da çok doğulu yemekler. Yani tam Osmanlı gibi doğu-batı sentezi. Haliyle de börek yapımında bundan etkileniyor. Ve börek zaten bir süre sonra her yerde, yani dünyanın her yerinde bir çeşit börek var. Alakasız Orta Asya topluluklarıyla ya da Yunan, Roma topluluklarıyla hiç alakası olmayan milletlerde bile buğday olan her yerde benzer formüller üretilmiş.
Peki börek Yunanların mı bizim mi Pelin?
Şimdi...
Hadi bakalım.
Tabii ki bizim. Baklava da bizim. Baklava bizim değil. Ya geçenlerde fazla bir... Rafael'e şey almıştım ben. Bir boyama kitabı. Ünlü Türk bilim insanları, yani Türk büyükleri gibi bir şey. İçinde neredeyse bir tane bile Türk yok, biliyor musun?
Ne diyorsun?
Evet. Yani... Bu boyama kitabı yapmışlar. Bir kere hepsi Einstein gibi yapılmış. Yani tipleri Einstein gibi. Ondan sonra bakıyorsun işte İbni Sina, İbni Arabi vesaire. Yani bir tanesi, kimisi Fars, kimisi Arap falan. Hiçbirisi Türk değil ama Türk büyükleri diye çocuklara böyle bir şoven, işte tüylerini kabartmaya çalışılıyor.
Vay arkadaş ya.
Dolayısıyla ben bu hani bu şeye girmem hiç. Bana espri yaptım ama. Ya zaten bak mesela bu şey gibi. Üsküdar'a giderken şarkısı. Öyle çok güzel bir belgesel vardı şimdi. Kimisi diyor ki buradan çıkma, adı üstüne. Kimisi diyor ki Balkanlardan çıkma. Kimisi diyor ki Arap, yani. Ve her ülkenin de farklı bir versiyonu var ama aynı şarkı. Hangisi kökeni? Ya bilemiyorsun. Börek de öyle. Ya şimdi ya Osmanlı'da böreğin özellikle saray mutfağıyla ne kadar ilişkili olduğunu anlattık. Tabii bir süre sonra imparator çökünce ve yok olunca, lağvedilince ister istemez hani o Osmanlı mutfağı ile ilişkisi değil, hangi yörede hangi börek sevdası varsa, işte Laz böreği denilen böreğin, işte hamsili böreğin vesaire Karadeniz bölgesinde olması, işte şekerli böreklerin belli bölgelerde olması, her böreğe has aslında merkezi sistemin dışında bir hani börek kültürü oluşuyor. Dolayısıyla o bölgenin halkı da hangi ürünleri daha çok tüketiyorsa, mesela diyelim Ege'de tabii ki otlu börekler vardır. Çünkü daha çok ot yenilir. Orta Anadolu ve güneyinde daha çok et tüketildiği için etli börekler daha çok ön plana çıkar. Dolayısıyla hani Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte böreğin tarihi de aslında daha çok böyle metropol börekçilerin tarihi oluyor. Hani o şehirlere, o bölgelere has börekçiler türemiş oluyorlar. Ama tabii böreğin tarihçesi bir göçebe tarihiyle ilişkili olduğu için Türkler nereye gidiyorsa zaten o börek kültürünü de götürüyorlar. Dolayısıyla özellikle işte bu Türk diasporası diyebileceğimiz 1960'lardan 70'lerden itibaren işçi olarak giden Avrupa'ya, Amerika'ya Türkler de kendi damak zevklerini ve kendi alışkanlıklarını da götürüyorlar. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde de börekler, börekçiler açılıyor ve o bölgeyle de ister istemez böreğin doğasında var bu, çünkü hamurun içine bir şeyler takıyorsun değil mi? Yani dolayısıyla diyelim bilmem ne İskandinav bölgesinde onların isli balıkları varsa oraya giden Türkler belki de isli balıklı börek yapmış oluyorlar. Çünkü önemli olan içindeki ham maddesinin o bölgeye has olması ve o damak zevkiyle uyuşması.
Yani diyorsun ki imparatorluklar, devletler yıkılır ölür gider, börek yaşamaya devam eder.
Börek asla yıkılmaz. Börek metamorfoza uğrayan bir şey olduğu için asla da her zaman böyle şekil değiştirerek mütant bir şekilde hayatına devam ediyor.
Yaşasın börek.
Yaşasın.
Viva la börek kitas.
Ne mutlu böreğimiz var.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.